Ayrım 3. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 31. Maria Consuegra sabahın 3'ünde birinin sokak kapısını zorlarken çıkardığı gürültüyle uyanmış. Işığı yakmadan kalkmış, giysi dolabının içinde el yordamıyla bin gün savaşlarından beri kimsenin ateşlemediği antika silahı bulmuş, karanlıkta yalnızca kapının yerini değil, kilidin yerden yüksekliğini de tahmin etmiş. Sonra iki eliyle silahı kavramış, gözlerini yummuş ve tetiği çekmiş. Daha önce ömründe ateş etmemişmiş ama kurşun kapıyı delip hırsıza saplanmış. O hırsız gördüğüm ilk ölüydü. Sabahın 7'sinde okula gitmek için evin önünden geçerken ceset hala kaldırımda, kurumuş bir kan lekesinin üzerinde yatıyordu. Burnunu parçalayarak girip bir kulağından çıkan kurşun adamın yüzünü dağıtmıştı. Ölünün renkli çizgileri olan bir gemici fanilası, sıradan bir pantolonu vardı. Kemer yerine beline bir kuşak sarmıştı ve ayakları çıplaktı. Yerde yanı başında kapıyı zorladığı el yapımı maymuncuğu bulmuşlardı. Kasabanın önde gelenleri hırsızı vurduğu için geçmiş olsun deyip onu teselli etmek üzere Maria Consuegra'nın evine gitmişlerdi. Ben de Papa Lelo'yla gitmiştim. Kadını devasa bir tahta benzeyen hasır bir manila koltuğuna oturmuş, çevresini saran heyecanlı arkadaşlarına hikayesini bininci kez anlatırken bulduk. Herkes yalnızca korkudan ateş ettiği konusunda kadınla hemfikirdi. Sonra dedem ateş ettikten sonra bir şey duyup duymadığını sordu. Kadın ilk önce büyük bir sessizlik olduğunu, sonra betonun üzerine düşen maymuncuğun çıkardığı sesi duyduğunu, sonra alçak ve acılı bir sesin "Ay, anneciğim!" diye bağırdığını söyledi. Görünüşe göre dedem soruyu sorana kadar Maria Consuegra yaşanan yürek parçalayıcı trajedinin farkına varmamıştı. Birden ağlamaya başladı. Bu bir pazartesi olmuştu. Ertesi salı, ömrüm boyunca en eski arkadaşım olarak bildiğim Luis Carmelo Correa ile topaç çeviriyorduk. Uyuyanların zamanından önce uyanarak pencerelere koştuğunu görünce şaşırdık. Sonra ıssız sokakta tepeden tırnağa kara yaz giysileri içinde bir kadın gördük. Yanında elinde bir gazete kağıdına sarılı solmuş çiçekler tutan 12 yaşlarında bir kız çocuğu vardı. Kızgın güneşten kara bir şemsiyeyle korunuyor, onları pencerelerden izleyen insanların küstahlığını kesinlikle görmezden geliyorlardı. Öldürülen hırsızın annesi ve kız kardeşiymişler. Çiçekleri adamın mezarına götürdüler. Sonunda bir öyküye dökerek çıkarıp da içimden atana kadar yıllarca peşimi bırakmadı bu görüntü. Tüm kasaba halkının pencerelerinden bakarken gördüğü ortak bir rüyaydı sanki. Ama gerçek şu ki annemle evi satmaya gidip de kendimi aynı ölü saatte aynı sokakta yürürken bulana kadar ne kadınla kızın yaşadıkları dramın gerçekten farkına varmıştım ne de olağanüstü ağırbaşlılıklarının. Kendimi hırsız benmişim gibi hissettim dedim. Annem ne dediğimi anlamadı. Dahası da var. Maria Consuegra'nın evinin önünden geçerken merminin delip geçtiği yerdeki yamanın hala fark edilebildiği kapıya dönüp de bakmadı bile. Şimdi yıllar sonra annemle yaptığımız o yolculuğu anımsadığımda trajediyi hatırladığını ama unutmayı yeğlediğini anlıyorum. Aynı tercih Don Emilio'nun yaşadığı evin önünden geçerken daha da belirgindi. Belçikalı olarak bilinen bir adamcağızdı Don Emilio. Birinci Dünya Savaşı gazisiydi. Normandiya'da mayınlı bir arazide iki bacağını birden kaybetmişti. Bir Hamsin yortusu pazarında altın siyanürü buharıyla bu anının işkencelerinden kurtulmaya karar vermiş olmalı. Hamsin yortusu, Hristiyanların Paskalya'dan 50 gün sonra kutladıkları yortudur. Kutlamalar pazar günü yapılır. En fazla 6 yaşındaydım ama ertesi gün sabahın 7'sinde duyulan bu haberin yarattığı karmaşayı dünmüş gibi hatırlıyorum. Hafızamıza öylesine kazınmış olmalı ki evi satmak için kasabaya geri döndüğümüzde annem 20 yılın sonunda sessizliğini bozarak "Zavallı Belçikalı" diye iç çekti. Senin de demiş olduğun gibi bir daha asla satranç oynayamadı. Amacımız doğrudan eve gitmekti. Ancak bir blok kala annem aniden durdu ve bir önceki köşeden saparak "Buradan gitsek daha iyi olur" dedi. Sonra da sanki nedenini bilmek istemişim gibi bana dönüp "Çünkü korkuyorum" diye ekledi. Böylece ben de kendi mide bulantımın nedenini anlamış oldum. Korkuydu. Sadece hayaletlerimle karşılaşmaktan değil, her şeyden duyduğum korku. Böylece bir paralel sokakta yürüyerek evin çevresinden dolanmış olduk. Tek amacımız önünden geçmemekti. Sonradan biriyle konuşmadan önce evi görecek cesaretim yoktu diye açıklamıştı annem. Öyle de oldu. Geldiğimizi önceden haber vermeden beni neredeyse sürükleyerek Doktor Alfredo Barboza'nın evimizden 100 adım bile uzakta olmayan köşedeki eczanesine girdi. Doktorun karısı Adriana Berdugo kendini ilkel, domestik marka, manivelalı dikiş makinesiyle dikiş dikmeye öylesine kaptırmıştı ki annemin önünde dikilip neredeyse fısıldayarak "Comadre" dediğini fark etmedi bile. Comadre, vaftizana ve ebe anlamlarına gelen bir sözcüktür. Aynı zamanda yakın dost olan kadınlara hitap şeklidir. Erkeklere de aynı şekilde compadre denir, samimiyet ifade eder. Orijinal halinde bırakmayı uygun gördüm. Adriana, kalın yakın gözlüğünün ardında tuhaf görünen bakışlarını kaldırdı. Gözlüğünü çıkardı, bir an bocaladı, kollarını açıp iniltili bir çığlık salarak ayağa fırladı. "Aa, comadre!" Annem hala dikiş tezgahının arkasındaydı. İki kadın başka bir şey söylemeden birbirlerine sarılıp ağlamaya başladılar. Ben tezgahın uzağında ne yapacağımı bilemez halde kala kalmıştım. Sessiz gözyaşları eşliğindeki bu uzun kucaklaşma sırasında ilelebet yaşamımın bir parçası olacak, tamiri mümkün olmayan bir şey meydana geldiğinden emin, içim ürpermişti. Eczane muz şirketi zamanında en iyi devrini yaşamıştı. Eskinin zengin stokundan az sayıda rafın üzerinde duran, üzerlerinde altın yaldızlı yazılar olan birkaç şişecik kalmıştı yalnızca. Dikiş makinesi, hassas eczacı terazisi, hala çalışan sarkaçlı saat, Hipokrat yemininin sözleri, artık kırılmanın eşiğindeki sallanan iskemleler, çocukluğumdan beri gördüğüm her şey yerli yerindeydi. Ama zamanın acımasızlığı yüzünden şekilleri değişmiş, çarpılmışlardı. Adriana da aynı şeyin kurbanıydı. Her zamanki gibi iri tropikal çiçekleri olan bir elbise giymişse de yaşı epey ilerleyene kadar onu meşhur eden o coşku ve afacanlığından eser kalmamıştı geriye. Tek değişmeyen şey, kedileri deli eden, yaşamımın geri kalanında hafif bir baş dönmesiyle anımsayacağım üzerine sinmiş kedi otu kokusuydu. Adriana ve annemin gözyaşları tükendiğinde dükkanı ayıran ahşap paravanın arkasından kalın ve kesik kesik bir öksürük sesi duyuldu. Adriana sanki geçmiş zarafetinin kırıntılarını bir araya getirerek paravana doğru seslendi. "Doktor," dedi, "bil bakalım kim gelmiş." Sert bir adamın pütürlü sesi ilgisizce "Kimmiş?" diye sordu. Adriana yanıt vermedi. Bize eliyle dükkanın arkasına geçmemiz için bir işaret yaptı. Çocukluğuma ait bir korku beni yerime mıhlamıştı. Ağzım yapışkan bir tükürükle doldu. Yine de annemle birlikte eskiden eczanenin laboratuvarı olan bir köşesi acil servis odası gibi düzenlenmiş bölüme girdim. İşte orada ebedi hasır hamağında sırt üstü yatıyordu Doktor Alfredo Barboza. Yerin ve suyun tüm yaşlı canlılarından daha da ihtiyardı. Ayakkabıları yoktu. Bir tövbekar cübbesine benzeyen ham pamukludan o efsanevi pijaması vardı üzerinde. Bakışlarını tavana dikmişti. ama içeri girdiğimizi hissedince başını çevirdi. Duru sarı gözleriyle annemin kim olduğunu çıkartana kadar bize baktı. "Luisa Santiago!" diye bağırdı şaşkınlıkla. Eski bir mobilyanın yorgunluğuyla oturdu hamağında. Bir insan formuna kavuşup bizi alev alev yanan elinin çabuk bir hareketiyle selamladı. Şaşkın ifademi görmüş olmalı ki bana dönüp "Bir yıldan beri çok ateşim var," dedi. Sonra hamaktan indi, yatağa oturdu ve bir solukta. "Bu kasabada olup bitenleri hayal bile edemezsiniz," diye konuştu. Tüm bir yaşamı özetleyen bu tek cümle onu belki de ezelden beri olduğu gibi görmeme yetip de arttı. Yalnız ve hüzünlü bir adam. Uzun boylu ve sıskaydı. Gelişi güzel kesilmiş, güzel kır saçları vardı. Derin bakışlı, sarı gözleri çocukluğumun en ciddi korkularından biriydi. Öğleden sonraları okuldan dönünce korkunun büyüsüne kapılmış olarak doktorun yatak odasının penceresine tırmanırdık. Biraz olsun serinleyebilmek için hızla hamağında sallanırdı. Dönüp de o fırtınalı gözleriyle bize bakana kadar dik dik ona bakmaktan ibaretti oyun. Onu ilk kez 5-6 yaşlarındayken gördüm. Okul arkadaşlarımla birlikte evinin arka avlusuna girmiş, ağaçlarındaki dev gibi mangoları yürütmeyi planlıyorduk. Birden avlunun bir köşesine konmuş, ne işe yaradığını bilmediğim tahta perdenin kapısı açıldı ve doktor pamuklu iç donunun uçkurunu bağlayarak dışarı çıktı. Üzerindeki beyaz hastane gömleğiyle bu solgun ve kemikli adam bana öte dünyadan bir varlık gibi görünmüştü. Cehennem köpeğininkilere eş o sarı gözlerini sonsuza dek üzerime dikecekti sanki. Arkadaşlarım kapıdan dışarı kaçtılar ama ben bakışlarıyla taş kesilip olduğum yerde çakıldım kaldım. Hala elimde tuttuğum, ağaçlarından kopardığım mangolara baktı. "Ver onları bana," diye gürledi. Korkunç bir aşağılamayla beni tepeden tırnağa süzüp "Avlu faresi, ne olacak?" diye de ekledi. Mangoları ayaklarının dibine fırlatıp ödüm patlamış olarak oradan kaçtım. Sonraları doktor benim kişisel hayaletim haline dönüştü. Yalnız yürüyorsam evinin önünden geçmemek için uzun bir tur atardım. Yanımda büyükler varsa eczaneye kaçamak bir bakış fırlatabilirdim. Adriana'yı tezgahın arkasındaki dikiş makinesinin başında ömür boyu hapse mahkum biri gibi çile doldururken görürdüm. Doktor yatak odasında hamağında sallanırdı ve bu bir tek bakış bile kanımı dondurmaya yeterdi. Doktor kasabaya 100 yılın başlarında gelmişti. Juan Vicente Gomez'in vahşi despotizminden kaçarak La Guayra sınırını aşan bir pek çok Venezuelalı'dan biriydi. İki çelişkili gücün farklı yönlere çekiştirdiği ilk insanlardan biri olmuştu. Kendi ülkesindeki despotun vahşeti ve bizim ülkemizdeki muz şirketinin iyiliğinin hayali. Gelir gelmez doktorluğu klinik bakışlı denirdi o zamanlar ve yüreğinin iyiliğiyle hemen sevilmişti. Trenden kimin ineceği önceden kestirilemediği için sofrada her zaman fazladan bir tabak bulunan dedemin evinde en sevilen dostlardan biriydi. Annem büyük oğlunun vaftiz annesiydi. Dedem de ona kendi kanatlarıyla uçmayı öğretmişti. Daha sonra İspanyol iç savaşından kaçanların arasında yetişmeye devam ettiğim gibi o zamanlarda bu göçmenlerin arasında büyümüştüm. Bu unutulmuş dostun bende yarattığı korkunun son izleri de kısa sürede silindi. Annemle yan yana yatağının üzerine oturarak kasaba halkının belini büken trajedinin felaketlerini dinlemeye başladık. Öyle bir canlandırma gücü vardı ki doktorun anlattığı her şey sıcağın havasını ağırlaştırdığı odanın içinde yaşanıyordu sanki. Tüm uğursuzlukların kökeni devlet güçlerinin işçileri vurarak öldürmesiydi. Ama hala hikayenin doğruluğu üzerine kuşkular vardı. "Üç ölümü, 3000 ölümü, belki de o kadar değildir," dedi doktor. Herkes kendi acısına paralel olarak rakamı abartıyordu. Ve işte şirket bir daha asla dönmemek üzere gitmişti. "Gringolar bir daha asla geri gelmeyecek," diye bitirdi sözlerini. Kesin olansa gringoların her şeyi beraberlerinde götürdükleriydi. Para, Aralık ayının meltemleri, ekmek bıçağı, öğleden sonra saat 3'teki gök gürültüleri, Yasemin kokusu, aşk. Yalnızca tozlu bademler, kireçli sokaklar, insanların suskunluğunun paslandırdığı çatılarıyla, anıların yıkıp harabeye çevirdiği ahşap evler kalmıştı geriye. O öğleden sonra doktor, çinko çatıdan yağmur damlalarının düşüşünü andıran sesler gelip de şaşırdığımı gördüğünde bana ilk kez doğrudan baktı. "Tavuklar," diye açıkladı. "Bütün gün çatıda geziyorlar." Sonra bitkin parmağıyla kapalı kapıyı işaret ederek, "Geceleri daha da kötü. Sokaklarda atlaya zıplaya dolaşan ölüler hissediliyor," dedi. Bizi yemeğe davet ettiler. Kalmamıza hiçbir engel yoktu. Evin satış işleminin yalnızca formaliteleri kalmıştı. İçinde oturan kiracılar alıcıydılar ve muhtelif sorunlar telgraflarla halledilmişti. "Zamanımız var mıydı peki?" "Hem de çok," dedi Adriana. "Trenin ne zaman geleceği bilinmez." Böylelikle onlarla bir kreol öğünü paylaştık. Yiyeceklerinin yalınlığının yoksullukla değil, doktorun hem masada hem de yaşamın bütün alanlarında uyguladığı aşırılık karşıtı diyetle ilgisi vardı. Çorbayı tadar tatmaz, hafızamda uyuyan bir sürü insanın birden uyandığı hissine kapıldım. Çocukluğumdan beri bana ait olan ama kasabadan ayrıldıktan sonra kaybettiğim tatlar kaşık kaşık yeniden ortaya çıkarak yüreğimi sıkıştırdılar. Konuşmanın başından beri doktorun karşısında kendimi ona pencereden muziplik yaptığım yaşta hissediyordum. Bana annemle konuştuğu ciddiyet ve sevgiyle hitap ettiğinde üzerime bir çekingenlik çöküyordu. Çocukken zor bir durumla karşılaşınca şaşkınlığımı hızlı hızlı ve sürekli gözlerimi kırpıştırarak geçiştirmeye çalışırdım. Doktor bana bakar bakmaz hemen bunu kontrol edemediğim tikim geri geldi. Sıcak dayanılacak gibi değildi artık. Konuşmaların kıyısında oyalanıyor, kendi kendime bu özlem dolu, nazik ihtiyarcığın nasıl olup da çocukluğumun kabusu olabildiğini soruyordum. Uzunca bir suskunluğun ardından bir büyük baba gibi gülümseyerek olağan bir tavırla bana dönüp, "Demek sen büyük gabitosun," dedi. "Ne okuyorsun?" Şaşkınlığımı eğitimimin etkileyici bir anlatısıyla gizlemeye çalıştım. Resmi bir yatılı okuldan iyi dereceyle mezuniyet, 2 yıl birkaç ay süren karmaşık bir hukuk eğitimi, deneysel gazetecilik. Annem beni dinledikten sonra hemen doktorun desteğini aradı. "İnanabiliyor musun, compadre, yazar olmak istiyormuş," dedi. "Ne kadar iyi, comadre, bu Allah'ın bir lütfu." Bana dönerek, "Şiir mi?" diye sordu. Yüreğim ağzımda, "Roman ve öykü," dedim. Heyecanlandı. "Donna Barbara'yı okudun mu?" "Elbette," yanıtını verdim. Ve Romulo Gallegos'un yazdığı hemen her şeyi. Doktor bir heyecan dalgasıyla canlanmış, bize Maracaibo'da verdiği bir konferansta yazarla karşılaştığını, gözüne eserlerini yaraşır bir adam gibi göründüğünü söyledi. O sıralarda Mississippi hikayelerini duyunca kırka fırlayan ateşimle bunların yerel romancılığımızla örtüştüğü yerleri yeni yeni görmeye başlıyordum. Ama çocukluğumun karabasanı olan bu adamla böyle kolay ve dostça sohbet etmek bir mucize gibi geldiğinden heyecanına katılmayı yeğledim. Ona El Heraldo'daki köşem La Girafa'dan söz ettim. Yakında büyük umutlar bağladığımız bir dergi çıkarmayı düşündüğümüz haberini verdim. Ve kendimden son derece emin bir tavırla projeyi anlattıktan sonra derginin adını bile söyledim. Kronika. Beni tepeden tırnağa süzdü. "Nasıl yazdığını bilmiyorum ama yazar gibi konuşuyorsun," dedi. Annem gerçeği açıklamaya can atıyordu. Kimsenin yazar olmama laf ettiği yoktu. Yeter ki ayaklarımı yere sağlam basmamı sağlayacak bir akademik kariyer sahibi olayım. Doktor bu sözleri önemsemeyerek yazarlık kariyerinden söz etti. O da yazar olmak istemiş ama ailesi onu asker olmaya ikna edemeyince anneminkine benzer savlarla tıp okumasında ısrar etmişler. "Bak, comadre," diye bitirdi sözlerini. "Ben bir doktorum değil mi? Ama hastalarımın kaçının Tanrı'nın ilahi takdiriyle, kaçının benim ilaçlarım yüzünden öldüğünü bile bilmiyorum." Annem belli ki kendini kaybolmuş hissediyordu. "En kötüsü de," diye devam etti sözlerine, "onun için yaptığımız bunca fedakarlıktan sonra hukuku bırakması. Tam tersine doktora göre bu gönülden duyulan bir tanrı çağrısının muhteşem kanıtıydı. Yasaları ve doğası aşkın hasmı olan biricik güç. Özellikle de söz konusu olan insanın kendini sanata adamasıysa. Bu tüm adanmışlıkların en gizemlisiydi. İnsanın tüm hayatını vermesi ve karşılığında hiçbir şey beklememesi gerekiyordu. İnsan bunu doğduğu andan beri içinde taşır. Buna karşı çıkmak sağlık için en kötü şeydir dedi. İnsanı baştan çıkaran bir gülümsemeyle, tıpkı rahiplerin adanmışlığı gibi diyerek bitirdi sözlerini. Benim hiçbir şekilde açıklamayı beceremediğim şeyi bu biçimde açıklamasına hayran kalmıştım. Sanırım annem de duygularımı paylaşıyordu. Ağır bir sessizlik içinde bir süre beni süzdükten sonra teslim olarak, "Peki tüm bunları babana açıklamanın en iyi yolu nedir o zaman?" diye sordu. "Biraz önce dinlediğimiz gibi herhalde," dedim. "Hayır, bundan bir sonuç çıkmaz," dedi. Biraz daha düşündükten sonra, "Neyse sen dert etme, ben açıklamanın bir yolunu bulurum," diye ekledi. Ne yapıp ettiğini bilmiyorum. Tartışma orada bitti. Saat iki kez çalarak iki cam damlası gibi zamanı duyurdu. Annem yerinden sıçrayarak, "Aman Tanrım," dedi. "Neden geldiğimizi unuttum." Ayağa kalktı. "Gitmemiz gerek." Karşı kaldırımdan ilk kez gördüğüm evin ne anılarımla ne de özlemlerimle pek bir ilgisi kalmıştı. Yıllarca evin kimliğinin yanıltmaz bir işareti olan iki koruyucumuz, badem ağaçları kökünden kesilmiş, ev açıkta kalmıştı. Ateş gibi güneşin altında kala kala 30 metre kadar bir cephe kalmıştı. Üst yarısı kiremitli çatısıyla bir bebek evini andırıyordu. Diğer yarısı ise zımpara yüzü görmemiş ahşaptandı. Annem kapalı kapıyı önce yavaşça sonra da daha hızlı çaldı. Pencereden içeriye "Kimse yok mu?" diye bağırdı. Kapı çok yavaş açıldı ve bir kadın içerinin gölgeliğinden "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Annem muhtemelen farkında olmadığı bir otoriteyle "Ben Louise Marquez'im" yanıtını verdi. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 41.